Ayrım 13.
Bugün bile bazı devletlerde mali davaları yargılamak için sayısız hakim bulunduğu halde, inanır mısınız bilmem, bu işi de bizzat yargılamak isteyen bakanlar vardır. Bu konuda insanın aklına birçok şey geliyor ama ben burada yalnız şunu söylemekle yetineceğim. Olayların özelliği bakımından hükümdarlık yetkisiyle mahkemeler arasında bir çeşit çelişme vardır. Hükümdarlık meclisinde az sayıda insan, davalara bakacak olan mahkemelerde ise çok sayıda insan bulunmalı. Bunun nedeni de şu ki, hükümdarlık meclisinde işleri adeta heyecanla ele alıp o şekilde incelemek gerek. Bunu da ancak 4-5 kişiden bekleyebiliriz. Davalara bakacak mahkemelerin ise aksine soğukkanlı olması, bütün davaları da hiçbir tarafı tutmadan yargılaması gerek. Konu 7. Tek hakim üzerine. Böyle bir hakim yalnız istibdat hükümetinde olabilir. Tek hakimin yetkisini ne dereceye kadar kötüye kullandığını Roma tarihinde görmek mümkündür. Kendi yaptığı kanuna bile aykırı hareket eden Appius'un mahkeme kürsüsünde öteki kanunları küçümsemesine olanak var mıydı? Titus Livius bize 10 kanun yazarlarından birinin işlediği haksızlığı anlatır. Şöyle ki, Virginia adında bir kızı kölemdir diyerek isteyen bir adamı, kanun yazarı bir yere kapatmış. Virginia'nın akrabaları da yürürlükte olan kanun gereğince, kesin karara değin Virginia'nın kendilerine teslimini istemişler. Bunun üzerine kanun yazarı, kanunun kızı yalnız babasına teslim etmeyi emrettiğini, Virginius da ortada olmadığına göre kanunun uygulanmasına olanak bulamayacağını söylemiş. Konu 8. Çeşitli hükümetlerdeki suçlandırmalar üzerine. Roma'da bir vatandaşın başka bir vatandaşı suçlaması mümkündü. Her vatandaşın kamu yararı için sınırsız bir çaba göstermek zorunda olduğu Cumhuriyet hükümetinin ruhuna, her vatandaşın vatanın bütün haklarını avucunun içinde bulundurmak yetkisini haiz olduğu Cumhuriyet hükümetinin ruhuna uygun bir davranıştır bu. İmparatorlar zamanında da Cumhuriyet'in bu temel ilkelerine uyuldu ama çok geçmeden de kötü niyetli bir insan tipinin, bir hafiye sürüsünün türediği görüldü. Mahareti çok ama içi bozuk, ruhu kötü ama gözü yükseklerde olan her insan, mahkumiyeti, hükümdarın hoşuna gidebilecek bir suçlu aramaya başladı. Yükselmek, zengin olmak için başlıca yollardan biriydi bu. Şimdi artık bu çeşit insanlar yok aramızda. Bizim bugün hayranlık uyandıran bir kanunumuz var. O da kanunları yürütmek için başımıza getirdiğimiz hükümdarın, kendi adına bütün suçları kavuştursun diye her mahkemeye bir memur atamış olmasıdır. Bu yüzden de artık bizler hafiye diye bir şey bilmiyoruz. Bu memurun da görevini kötüye kullandığına dair içimizde bir kuşku uyanırsa, kovuşturmakta olduğu suçu kimin haber verdiğini söylemeye mecbur tutarız onu. Eflatun kanunlarına göre herhangi bir suçu hakimlere haber vermeyenlerin ya da bu konuda onlara yardım etmeyenlerin cezalandırılması gerekir. Böyle bir şey bugünkü duruma uygun düşmez. Savcılık makamı vatandaşların yerine her şeye göz kulak olmaktadır. Gereken işi o görür, vatandaşlar da huzur içinde yaşarlar. Konu 9. Çeşitli hükümetlerde cezaların ağırlığı üzerine. Cezaların ağır olması, ilkesi korku salmak olan istibdat hükümetine, temel ilkesi şerefle fazilet olan saltanat hükümetiyle cumhuriyet hükümetinden daha uygun düşer. Mutedil hükümetlerde vatan sevgisi, utanma ve küçük düşme korkusu, birçok suçların işlenmesini önleyen baskı nedenleridir. Kötü bir davranışın en büyük cezası o davranışın kötü olduğuna inanmaktır. Böyle olunca da medeni kanunlar kişiyi kolaylıkla yola getirir ve aşırı bir şiddeti gerektirmez. Bu gibi devletlerde iyi bir kanun yapıcısı suçları cezalandırmaya değil önlemeye çalışır, işkence etmeye değil ahlakı yükseltmeye gayret eder. Çinli yazarların devamlı olarak üzerinde durdukları bir nokta var ki o da şu, ülkelerinde işkence ne kadar artarsa ihtilal de o kadar yaklaşırmış. Buysa ahlak düştükçe işkencenin artırılmasından ileri gelen bir olaydır. Dipnot, Montesquieu bu bakımdan Çin'in bir cumhuriyet ya da bir saltanat hükümetini andırdığını ilerideki konularda göstermeye çalışacak. Aşağı yukarı bütün Avrupa devletlerinde milletler özgürlüğe yaklaştıkça ya da uzaklaştıkça cezaların da azalmış ya da artmış olduğunu ispat etmek işten bile değildir. İstibdat hükümetlerinde insanlar öylesine bahtsız bir hayat sürerler ki, hayata pek öyle bağlı olmamakla beraber ölümden korkarlar. Şu halde işkence oralarda daha şiddetli olmalı. Mutedil devletlerde ise insanlar ölümün kendisinden değil de yaşama özgürlüğünü yitirmekten korkarlar. Şu halde buralarda kişinin yaşama özgürlüğünü elinden alan cezalar yeter. Aşırı derecede mutlu kişilerle aşırı derecede mutsuz kişiler aynı şekilde sertliğe eğilimlidirler. Örneğin keşişlerle fatihler. Yumuşaklıkla acıma duygusu, orta halli bir hayatla mutluluk ve mutsuzluk karmasından doğar. Özel olarak kişilerde görünen şeyi çeşitli milletlerde de görmek mümkündür. Son derece ağır bir hayat süren vahşilerle, talihin yalnız bir kişiye göz kamaştırıcı bir şekilde gülümsediği, milletin geri kalan bölümünde ise hiç gülümsemediği istibdat hükümetlerinde, insanoğlu aynı şekilde zalimdir. Yumuşaklık yalnız mutedil hükümetlerde vardır. Tarih kitaplarında padişahların adalet konusunda verdikleri o korkunç örnekleri okuduğumuz zaman insanoğlunun çektiği acıları içimiz burkula burkula duyarız. Mutedil hükümetlerde iyi bir kanun yapıcısı için her şeyi ceza haline sokmak işten bile değildir. Isparta'da bir erkeğin karısını başkasına ödünç verememesinin, bir başkasının karısını da ödünç alamamasının, evinde yalnız bakirelerle yaşamak zorunda tutulmasının başlıca cezalardan biri olması şaşılacak şey değil mi? Sözün kısası, kanunun ceza dediği şey gerçekten cezadır. Konu 10. Eski Fransız kanunları üzerine. Saltanat hükümetinin ruhunu tam olarak eski Fransız kanunlarında bulmak mümkündür. Para cezası bahis konusu oldu mu, soylu olmayanlar soylu olanlardan daha hafif bir cezaya çarpılırlardı. Cinayetlerde ise bunun tam tersi olurdu. Suçu işleyen soylu, şerefini mahkemelerde üyelik etmek yetkisini yitirirdi. Şerefli olmayan halk sınıfından kişi ise doğrudan doğruya bedeni cezaya çarpılıyordu. Konu 11. Bir millet faziletli ise ceza hafif olmalı. Romalılar namuslu kişilerdi. Bu namus öylesine kuvvetliydi ki, kanun yapıcısı halkı doğru yola yönetmek için çoğu zaman ona bu doğru yolu göstermekten başka bir şey yapmak ihtiyacını duymazdı. Emirname çıkarmaya gerek kalmaz, halka öğüt vermek yeterdi. Krallık kanunları ile 12 levha kanunlarındaki cezaların hemen hepsi ya Valerius kanununun ya da Porcia kanununun sonucu olarak Cumhuriyet devrinde ortadan kaldırıldı. Bu yüzden de Cumhuriyet'in daha kötü bir şekilde işlediğini, disiplinin bozulduğunu gören, söyleyen çıkmadı. Dipnot, Valerius kanunu krallar kovulduktan hemen sonra Valerius Publicola tarafından yapıldı. Ondan sonra da aynı aileden kanun adamları tarafından iki kere düzeltildi. Titus Livius. Porcia kanunu ise Roma'nın kuruluş tarihinin 454. yılında yapıldı. Valerius kanunundaki değişiklikler kanunu daha çok kuvvetlendirmek için değil, hükümlerin daha olgun bir şekil alması için yapıldı. Davasını halk huzurunda istinaf etmek isteyen bir vatandaş aleyhinde kovuşturmada bulunmak yetkisini hakimin elinden almış olan Valerius kanunu, halk oyuna başvuranı sadece kötü kişi damgasıyla cezalandırırdı. Konu 12. Cezaların etkisi. Deney göstermiştir ki cezaların hafif olduğu ülkelerde ceza vatandaşın ruhunu etkiler, tıpkı cezaların daha ağır olduğu ülkelerdeki gibi. Bir devlette kusurlu bir taraf olduğu anlaşılır anlaşılmaz, sert bir hükümet bu kusuru bir anda yok etmek ister. Bunun için de eski kanunları uygulamayı akıl edecek yerde, kötülüğü bir anda önleyecek şiddetli bir ceza ortaya atar. Ama hükümetin dayanağı yıpranır. Hayal gücü, hafif cezaya alıştığı gibi ağır cezaya da alışır. Hafif cezadan duyulan korku azalınca, her olay için çok geçmeden ağır bir cezaya başvurmak mecburiyeti hasıl olur. Eşkıyalık bazı ülkelerde sık sık olan şeylerdendi. Önünü almak istediler. Bunun için de çarka vurma cezasını koydular. Gerçekten de bir süre bu çeşit olayların önü alınmış oldu. Ama ondan sonra da eşkıyalık eskisi gibi aldı yürüdü. Dipnot, Montesquieu burada Fransa'yı kastediyor. Zamanımızda askerden kaçma suçu sık sık işlenen bir suçtur. Asker kaçaklarını ölüme mahkum ettiler ama kaçanların sayısı azalmadı. Bunun çok tabii bir nedeni var. Her gün hayatını tehlikeye atmaya alışık bir asker, böyle bir cezadan doğacak tehlikeyi küçümser ya da küçümsemekle övünür. Aynı asker her gün küçük düşürülmekten korkmaya da alışmıştır. Şu halde ona kendisini bütün hayatı boyunca küçük düşürecek bir ceza vermek gerekti. Dipnot, burnunu kulaklarını keserlerdi. Cezayı ağırlaştırdıklarını sandılar ama aslında hafifletmiş oldular. İnsanları aşırı çarelere başvurarak değil, tabiatın verdiği olanaklardan faydalanılarak yönetmek gerekir. Bütün ahlaksızlıkların nedenlerini incelersek, bunların cezaların hafifliğinden değil, suçların cezasız kalmış olmasından ileri geldiğini görürüz. Biz de insanlara utanma gibi bir afeti bela etmiş olan tabiata uyalım ve öyle davranalım ki cezanın en büyük kısmı utanma duygusuna katlanmak olsun. Utanmanın bir işkence sonucu sayılmadığı ülkeler varsa eğer, bu da suçlularla suçsuzları aynı cezalara çarptıran istibdat idaresinden ileri gelmektedir. İnsanların sırf çok ağır işkenceler yüzünden suç işlemedikleri ülkelerde varsa eğer, bilin ki bu da daha çok hafif suçlar için bile bu işkencelere başvuran hükümetin sertliğinden ileri geliyordur. Bir kötülüğü ortadan kaldırmak isteyen kanun yapıcısı yalnız bu kötülüğü düşünür. Gözlerini yalnız o tarafa çevirir, sakıncalara bakmaz bile. Kötülük ortadan kalkmaya görsün, işte o zaman herkes yalnız kanun yapıcısının sertliğini görür, başka bir şeyi değil. Böylece devlette de bu sertliğin bıraktığı kötü bir iz yerleşmiş olur. Kafalar bozulmuş, istibdata alışmıştır artık. Lisandros Atinalıları yendikten sonra esirleri yargıladılar. Atinalıları iki kadırgada bulunan esirleri suya atmakla mecliste ellerine geçirecekleri esirlerin ellerini kesmek için karar almış olmakla suçlandırdılar. Bu karara aykırı oy kullanmış olan Adimante'den başka hepsini boğazlattılar. Lisandros, Filokles'i öldürtmeden önce Yunanlıların ahlakını bozduğu ve bütün Yunanistan'a nasıl zulüm edileceğini öğrettiği için sitem etmekten de geri kalmadı. Dipnot, Lisandros, İsa'dan önce 405'te Atinalıları Aigos Potamos'ta bozguna uğratan İspartalı komutan, 395'te öldürülmüştür. Plutaros, Argoslular vatandaşlarından 1500'ünü öldürdükleri zaman Atinalıların gözü korkmuş ve tanrıların böyle bu derece kötü bir düşünceyi Atinalıların kafasından silmesi için birçok kurban kesmişlerdir der. İki çeşit bozulma vardır. Birincisi halkın kanunlara uymamasından doğar, ikincisi halkın kanunlar tarafından bozulmasıdır. Tedavisi güç bir hastalıktır bu. Bizzat devanın içinde bulunan bir hastalıktır da ondan. Konu 13. Japon kanunlarının yetkisizliği. Aşırı cezalar istibdat idaresini bile bozar. Japonya'ya bir göz atalım. Orada hemen hemen bütün suçların cezası ölümdür. Çünkü Japon imparatoru gibi büyük bir hükümdara itaatsızlık, büyüğün büyüğü bir suçtur. Söz konusu olan suçluyu yola getirmek değil, hükümdarın öcünü almaktır. Bu düşünceler kölelikten ve bilhassa hemen bütün suçların doğrudan doğruya ülkenin sahibi olan imparatorun çıkarlarına karşı işlenmiş sayılmasından ileri gelmektedir. Hakimlerin yüzüne karşı yalan söyleyenlere de ölüm cezası verilir. Tabii savunmaya aykırı bir şeydir, bu da ondan. Suça benzer bir yanı olmayan davranışlar bile orada ağır bir şekilde cezalandırılır. Örneğin parasını kumarda tehlikeye koyan kişi ölüm cezasına çarptırılır. Bu inatçı, bu değişik istekli, bu azimli, bu acayip milletin, bütün tehlikelere ve bütün felaketlere göğüs geren bu milletin, insanı hayrette bırakan karakteri, kanunların korkunç olmasına rağmen ilk bakışta kanun yapıcılarını mazur gösterirse de, ölümü hiç çekinmeden küçümseyen, önemsiz bir olay yüzünden karnını yarmaktan korkmayan bir milletin devamlı olarak işkenceyle karşı karşıya bırakılması, acaba yola gelmesini ya da suç işlemekten vazgeçmesini sağlayabilir mi? Hem sonra işkenceye de alıştırılmış olmaz mı? Sefaretnamelerden anlıyoruz ki Japonlar eğitim konusunda cezaya karşı koydukları için çocuklara yumuşak davranılması gerektiğini, hemen kendilerini savunmaya geçtikleri için de kölelere karşı kötü davranılması gerektiğini kabul ederlermiş. Aile idaresinde hakim olması gereken zihniyetten, siyasi ve medeni idare tarzında takip edilmesi gereken zihniyeti çıkarmak mümkün değil midir? Akıllı uslu bir kanun yapıcısı, cezalarla ödülleri doğru dürüst bir şekilde ayarlamak, bu insanların karakterlerine uygun düşen felsefi, ahlaki ve dini özdeyişleri ortaya atmak, şeref ve kurallarını yerli yerinde uygulamak, utanma işkencesini telkin etmek, devamlı bir mutlulukla tatlı bir huzurun faydalarını göstermek suretiyle insanları yola getirmek olanaklarını araştırırdı. Ama ancak şiddetli bir cezaya çarpıldıkları takdirde yola gelmeye alışık olan insanların daha yumuşak bir ceza ile yola gelemeyeceklerinden kuşkulanıyorsa, o zaman bir kör bir sağır gibi davranmış olur. Yukarıda söz konusu ettiğimiz akıllı uslu kanun yapıcısıysa, bağışlanmaya gerçekten değer özel durumlarda suçun cezasını hafifletir. Yavaş yavaş bütün suçları uygulayıncaya kadar da bu işi devam ettirir. Ama istibdat hükümetinin bu çeşit davranışlardan haberi yoktur. Bu yollardan yürümez o. Kendi kendini kötüye kullanır. Bundan başka bir şey de yapamaz. Japonya ise biraz daha ileri gitmiş, olduğundan daha zalim bir hal almıştır. Her yerde ödlekleşen, bundan ötürü de vahşileşen insanlar ancak daha büyük bir şiddetle yöneltilebilmişlerdir. İşte Japonya'daki kanunların ruhu ve menşei. Ama bu kanunlarda kuvvet değil dehşet hakimdir. Hristiyanlığı ülkelerinden kaldırmayı başarmışlardır. Ama böyle görülmemiş bir gayret, kanunların da yetersizliğine delil sayılır. Sağlam bir düzen kurmak istediler ama bu da zayıf taraflarının büsbütün meydana çıkmasına sebep oldu. Meako'da imparatorla Deiro arasındaki konuşmanın metnini okumak lazım. Dipnot: burada imparator adı verilen kişi o çağda bütün iktidarı elinde bulunduran şogun ya da askeri şeftir. Din işlerinin başında bulunan Deiro ise bugünkü Mikado'dur. Serseriler tarafından boğazlanan ya da öldürülenlerin sayısı inanılmayacak kadar çoktu. Bunlar genç kızlarla erkek çocukları kaçırırlar, geçtikleri yerleri öğrenmesinler diye de hepsini torbaların içine çırılçıplak koyup, beklenmedik saatlerde umumi meydanlara bırakırlardı. Aklına esen istediği şeyi çalmaktan çekinmezdi. Binicilerini alaşağı etmek için atların karınlarını deşerler, bayanların para ve mücevherlerini almak için arabaları devirirlerdi. Geceyi açık hava tiyatrolarının tribünlerinde geçirdikleri takdirde muhakkak öldürülecekleri söylenen Hollandalılar derhal oradan uzaklaştılar vesaire. Başka bir konuya da şöyle bir dokunup geçeceğim. Kendini iğrenç zevklere kaptırmış olan imparator evlenmek istemiyordu. Varissiz ölmek ihtimali vardı. Deiro kendisine son derece güzel iki kız gösterdi. İmparator da bunlardan birisiyle sırf görünüşü kurtarmak için evlendi. Ama kıza parmağını bile dokundurmadı. Bunun üzerine dadısı Japonya'nın en güzel kadınlarını getirtti. Bunun da bir faydası olmadı. Nihayet silah yapan bir adamın kızı hoşuna gitti. Bu kadından bir oğlu oldu. Ama böyle bu derece aşağı tabakadan bir kadının kendilerine tercih edilmesine üzülen saraylı kadınlar el birliği edip çocuğu boğdular. Bu cinayeti imparatordan gizlediler. Öğrenseydi muhakkak ki oluk işi kan akardı. Kanunların sertliği görülüyor ki bizzat kanunların uygulanmasına engel oluyor. Ceza ölçüsüz olunca çoğu zaman ceza vermektense ceza vermemeyi tercih etmek zorunda kalıyorlar. Konu 14. Roma Senatosu'nun ruhu üzerine. Asilius Glabrio ile Piso'nun konsüllükleri sırasında hile ve düzenbazlığı önlemek için Atilia kanunu çıkartıldı. Dipnot, bu kanun gereğince suçlular para cezasına çarptırılırlar, senatör olamadıkları gibi memur da olamazlardı. Dion der ki, C. Cornelius adındaki tribunun, halkın son derece eğilimli olduğu bu suça karşı çok ağır cezalar koymak istemesi üzerine Senato, bu kanunun konsüller tarafından teklif edilmesini istedi. Senato, aşırı cezaların insanları dehşete salacağını ama ortada suçlandırmak ya da mahkum etmek için kimsenin kalmayacağını biliyordu. Oysa hafif cezalar teklif edildiği takdirde memlekette hem hakim hem de savcı bulunabilecekti. Konu 15. Ceza konusunda Roma kanunları üzerine. Romalıları yanı başımda hissettiğim zaman ileri sürdüğüm düşüncelerde kendimi daha kuvvetli buluyordum. Bu büyük milletin siyasi kanunlarını değiştirdikçe ceza konusunda da medeni kanunlarını değiştirdiğini gördüğüm zaman cezaların hükümetin özelliğine bağlı olduğuna daha çok inanıyorum. Kaçaklardan, kölelerden ve haydutlardan müteşekkil bir millet için yapılmış olan krallık kanunları çok ağır ve çok sertti. Cumhuriyet hükümetinin ilkeleri, desemvirlerin bu kanunları 12 levhaya koymamasını gerektirdi. Ama istibdata eğilimli olan kişiler cumhuriyet ilkelerine uymayı akıllarından bile geçirmemişlerdi. Tullus Hortilius tarafından iki arabaya bağlanıp sürüklenerek öldürülmeye mahkum edilen Alba diktatörü Metius Sufetius'un uğradığı işkenceden söz açan Titius Livius, bu işkence insanlık duygusunun yitirildiğini gösteren ilk ve son olaydır der. Der ama yanılır. Çünkü 12 levha kanunu böyle şiddetli hükümlerle doludur. Dipnot, bu kanunda diri diri yakılma cezası, ölüm cezası sık sık görülen şeylerdir. Hatta hırsızlığa bile ölüm cezası verilirdi. Dekemvirlerin kafalarındaki tasarıyı en çok açığa vuran hüküm, hicviye yazarlarıyla şairleri ölüm cezasına çarptıran hükümdür. Böyle bir şey Cumhuriyet idaresinin dehasına, vatandaşları büyüklerin küçük düşürüldüğünü görmekten hoşlanan Cumhuriyet idaresinin dehasına uygun değildir. Ama özgürlüğü yok etmek isteyenler, özgürlük düşüncesini hatırlatabilecek yazılardan çekiniyorlardı. Dipnot, desamirlerle aynı kafada olan Silla, Hicvi ile yazanlara verilen cezaları arttırmaktan geri kalmadı.